Ayrım 5, sayfa 47. Ertesi sabah evlerin üzerinde hala hafif bir sis var. Şehir halkının uykusunu bozmasın diye de panjurlar kapalı. Süvari bölüğümüz her sabahki gibi talim alanına at sürüyor. Bozuk kaldırımlarda tökezleyerek gidiyoruz önce. Daha uykularını alamayan süvarilerim yüzleri asık, eyerlerin üstünde sallanıp duruyorlar. 4-5 sokağı arkamızda bırakır bırakmaz hafif tırsa kalkmış atlarla genişçe yoldan sola sapıp açık kırlara çıkıyoruz. Bölüğüme dört nal komutunu veriyorum. Atlar bir solukta yıldırım gibi ileri fırlıyorlar. Zeki atlar, yumuşak, geniş alanı iyi tanıyorlar. Sürekli yönetmeye gerek yok bu yüzden atları. Dizginleri rahatça gevşetebilirsiniz. Kalçalarına doğru hafifçe dokundurdunuz mu bütün güçleriyle koşarlar artık. Onlar da bu heyecanın zevkini duyuyorlar. Ata binmeyi, hele en önden sürmeyi severim. Atların alınlarına, yanaklarına taze hava çarparken rahatlamış vücutlarından canlılığın belirtisini damarlarda sıcak sıcak dolaşan kanın akışını kalçalarımdan yukarıya doğru duyup ürperiyorum. Çok güzel bir sabah havası. Geceden kalma çiğlerin tadı, rahatlamış toprağın soluğu, yeşeren çiçek açan tarlaların kokusu var bu havada. Soluk soluğa kalmış atların burun deliklerinden fışkıran sıcak, canlı solukları duyuyorum. Kas katı kesilmiş, uykulu vücutlarımızı böyle keyifle rahatlatan, sersemliğimizi koyu bir sis perdesi gibi alıp götüren, sabahın bu ilk koşusu her zaman beni mest eder. Fark etmeden içimin rahatladığını duyarım. Kulağımın dibinde uğuldayan temiz havayı içime çekerim. Dolu dizgin, dolu dizgin dedikçe gözlerin daha bir parladığını, zihinlerin daha bir canlandığını duyuyorum. Arkamdan doğru kılıçların düzenli şıngırdamalarını, fırlayan atların boğuk solumalarını, nalların biteviye tıkırtılarını duyuyorum. Uğultuyla akan bu insanlar, atlar, sanki tek bir atılışla ileriye fırlayan, masallardaki yarı insan, yarı hayvan yaratıkları andırıyor. İleri, ileri, ileri, dört nala, dört nala. Bu hızla dünyanın öbür ucuna kadar at sürmek, durmaksızın sürmek ne güzel olurdu. Böyle bir zevki yaratmış, tatmış olmanın verdiği kıvançla adamlarımı görmek için bazen arkama bakıyorum. Hepsinin de gözlerindeki ifade değişmiş. Gözlerindeki, bakışlarındaki o ağırlık, donukluk, uykusuzluk uçup gitmiş. Eğerlerinin üstünde daha da dik oturuyorlar. Kendilerine bakıldığını fark edince de heyecanlı, sevinç dolu bakışlarıma mutlu bir gülümsemeyle karşılık veriyorlar. Rüzgar gibi uçma keyfinin uyuşuk köylü delikanlılarını bile sardığını görüyordum. Genç, güçlü olmanın iç gıcıklayıcı mutluluğunu onlar da duyuyordu. Birden "Dur!" diye komut veriyorum. Şaşırarak dizginleri çekiyorlar. Bölük birden fren yapan bir makine gibi ağır temposuna giriyor. Biraz şaşmış gibi yan gözle bakıyorlar bana. Benim ata binmedeki sınırsız zevkim çok iyi bildiklerinden şaşırıyorlar bu emre. Çünkü atları bir koy verdik mi talim alanının bitimine kadar hiç durmadan sürdüğümüzü biliyorlar. Oysa ben o sırada yabancı bir elin dizginlerimi tutup frenlediğini duyar gibi olmuştum. Bir şeyler hatırlamıştım birden. İleride ufkun sol ucundaki duvarın beyaz taşlarını, şatonun bahçesindeki ağaçları, kulenin damını görmüş olmalıydım farkına varmadan. Belki de biri beni oradan gözetliyordur düşüncesiyle kalbime bir kurşun sıkılmış gibi oluyor. Dansa kaldırmak hevesiyle incittiğim, şimdi de ata binmekle onu yeniden üzdüğüm biri. Atın üzerinde kuş gibi uçtuğumu görüp kıskanacak kötürüm biri. Böyle sağlıklı, tasasız atımı sürmekten utanmıştım, sözün kısası. Bana verilmiş bu sağlıklı vücudun mutluluğundan utanıyordum. Arkamdan gelen çaşkın oğlanları da yavaşlatıp ağır, rahvan gidişle çayırda at sürdürdüm böylece. Bakmadan hissediyordum. Çocukların hepsi atlarını yeniden hızlandıracak bir emir vermemi bekliyordu. Boşuna. Daha bu tutukluğun etkisindeyken bile bu tür fedakarlıkların saçma olduğunu biliyordum elbette. Başkası yoksun diye bir zevkten vazgeçmenin, biri mutsuz diye mutluluktan uzak durmanın hiçbir anlamı olmadığını da biliyordum. Biz kahkahayla gülüp eğlenirken adamın birinin yatağında kıvranarak öldüğünü, binlerce pencerenin ardında sefaletin çöreklendiğini, binlerce insanın aç olduğunu, fabrika, büro, hapishane ve cephelerin insanlarla dolup taştığını, kendini anlamsızca eziyet etmekle başkasının acısının, sefaletinin hafiflemeyeceğini biliyordum. Yeryüzündeki bütün yoksulluklar, sefaletler bir an düşünülecek olsa, kimimiz uykuda boğazına bir şeyler tıkanarak ölüverir, kimimiz ise dudaklarındaki mutlu gülüşler kaybolur. Verirdi hiç kuşkusuz. Öyleyken yine de sadece düşünüp hayal ettiğimiz şeylerle acı duymayız. İnsanı üzen, kahreden, ruhunda canlı olarak duyduğu başka şeyler de sarsar. İşte onun solgun yüzü de böyle mutluluktan uçarcasına zevkle atımı sürdüğüm bir sırada canlanıvermişti gözlerimin önünde. koltuk değnekleriyle ayaklarını sürüyerek salondan geçtiğini, değneklerin taktuk seslerini, eklemlerindeki madeni levhaların gıcırtısını duymuş, birden kapıldığım korkuyla fark etmeden dizginleri hızla çekivermiştim. O heyecanlı dört nala koşuyu bırakıp ağır aksak, aptalca bir sürüşe geçmenin kime yararı olduğunu sonradan serin kanlılıkla düşünmem boşunaydı artık. Her şeye rağmen yine de kalbimin bir yeri cız etmişti. Sağlıklı, güçlü, alabildiğine başına buyruk bedenimin tadını çıkarma cesaretini kaybetmiştim büsbütün. Böylece ağır ağır, uyuklar gibi talim alanına giden yola kadar atlarımızı sürüyoruz. Şato iyice gözden kaybolunca yeniden toparlanıyorum. Kendi kendime aptallık diyorum. Bırak bu budulaca duygusallığı. Hemen komut veriyorum. İleri, dört nala, dizginlere yeniden asılıyoruz. Bu çekişte duygusal zehirlenmenin ilk belirtisi de gizli sanki. Hastalıktan yeni kalkmış, sersemlemiş bir kafanın yeniden kendine gelmesi gibi. Ben de bana bir şeylerin olduğunu, olmakta sürüp gittiğini fark ediyorum önce. Pek geniş olmayan çevremde o güne kadar tasasız yaşamıştım. Sadece üstlerimin, arkadaşlarımın ilgilendiği, önemsediği şeylerle ilgilenmiştim. Ne bir başkasına ilgi duymuştum, ne de bir başkası bana ilgi göstermişti. Hiçbir şey sarsmamıştı beni. Aile ilişkilerim düzenliydi. Mesleğim, her şeyim belliydi. İşte yaşayışım, bu ilgisizlik, tasasızlık, şimdi fark ediyordum. Tasasız, düşüncesiz biri yapmıştı beni. Şimdi ise birden bir şeyler olmuştu bana. Yalnız dışarıdan fark edilen bir şey değildi bu. O güne kadar varlığından haberdar bile olmadığım, insanoğlunun derin acısıyla dolu, incinmiş bir insanın gözlerindeki o tek öfkeli bakışla içimde bir şeyler patlamıştı sanki. Şimdi de esrarlı bir ateş gibi içime bir sıcaklık yayılıyordu. Hastalığını anlatamayan bir hasta gibi ben de bu ateşin ne olduğunu açıklayamıyordum kendi kendime. O güne kadar içinde güvenle, kaygısızca yaşadığım çevrenin sınırlarını aşıp yepyeni bir çevreye girdiğimi anlamış, her yeni gibi çevrenin de heyecanlı, tedirgin bir yer olduğunu sanmıştım önceleri. Bendeki bütün değişiklik bu olmalı diye düşünmüştüm. İlk kez önünde duygusal bir uçurumun açıldığını görüyor, açıklayamadığım bir içgüdüyle bu uçurumun çekimine kendimi koyvermek istiyordum. Ne var ki içgüdüm uyarıyordu beni bu aşırı meraka kapılmamak için. Yeter, diyordu içgüdüm. Özür diledin, yaptığın aptallığı düzelttin, kendini temize çıkardın. Ama içimde başka bir ses, bir kez daha git oraya, diyordu. Sırtından aşağıya duyduğun ürpertiyi bir kez daha duy. Korkuyla karışık ürpermeyi bir kez daha yaşa. Öteki ise, bırak, diyordu. Pek kurcalama, burnunu daha çok sokma bu işlere. Kendi halinde bir gençsin sen. Senin becereceğin işler değil bunlar. Sonra ilkinden de kötü, üzücü budalalıklar yaparsın. Beklenmedik bir olay ikinci kararımı uygulamamı engelledi. 3 gün sonra Kekez Felva'nın akşam yemeğine davet eden mektubunu buldum masamın üzerinde. Bu kez yalnız erkekler çağrılıyordu. Aralarında Kekez Felva'nın bana daha önce sözünü ettiği Yarbay F de varmış. Ayrıca kızıyla İlona da gelmeme çok sevineceklermiş. Ne yalan söyleyeyim, benim gibi çekingen bir genci bu davet pek gururlandırmıştı. Demek beni unutmamışlardı. Yarbay F'nin de geleceğinin belirtilmesi, Kekez Felva'nın bana teşekkür borçlu olduğunu göstermek için beni mesleğimde de teşvik etmek istediğini gösteriyordu. Davete hemen evet karşılığı vermekle pişman olmamıştım. Güzel bir akşam geçirdim. Alayda kimsenin ilgilenmediği benim gibi düşük rütbeli bir subay, yaşlı, saygıdeğer beylerden alışılmamış bir yakınlık görüyordu. Kekez Felva onlara benden özellikle söz etmişti anlaşılan. İlk kez benden üstün bir kişi aradaki rütbe farkını düşünmeksizin davranıyordu bana karşı. Yarbay alayımdan memnun olup olmadığımı, mesleğimde ilerleme durumumu soruyordu bana. Viyana'ya gittiğimde ya da bir şeye ihtiyacım olduğunda hemen kendisini bulmamı salık veriyordu. İyilik akan pırıl pırıl ay yüzlü, saçları dökülmüş neşeli bir adam olan Nöter ise beni evine davet ediyordu. Şeker fabrikasının müdürü ise dönüp dolaşıp sözü hep bana getiriyordu. Kendimden bir üstün olanın düşüncesini hep baş eğerek kabul etmek zorunda olduğum subaylarınkinden çok değişik konuşmalardı bunlar. Düşündüğümden de çabuk bir güven duygusu gelmişti bana. Hemen yarım saat sonra rahat ve kendimden emin konuşmaya başlamıştım. İki uşak yine sadece adlarını işittiğim ya da varlıklı arkadaşlarımın övünmelerinden öğrendiğim nefis yemeklerle donatıyorlardı masayı. İlk kez tattığım buz gibi nefis havyarlar, geyik eti ezmesi, sülünler, kafaları tütsüleyen, sinirleri yatıştıran o şaraplar, böyle şeylerin etkisinde kalmanın sersemlik olduğunu biliyorum ama ne yalan söyleyeyim, benim gibi hiç şımartılmamış, önemsiz genç bir temene, boğuluk içinde bir şölende böyle yaşlı beylerle bir arada bulunmak çocukça bir zevk veriyordu. Kendi kendime durmadan Ah, ah diyordum. Bunları hele bir de Varuşka ya da Viyana'daki Saker Oteli'nde nasıl zengin yemek yediklerini övünerek anlatan o suratsız görmeliydi. Böyle bir evde gördükleri karşısında şaşkınlıktan gözleri ağızları açık kalırdı. Evet, bu kıskanç fareler burada olup da bir seyredebilselerdi, nasıl neşeyle oturup Savaş Bakanlığından yarbayla birlikte karşılıklı içkilerimizi yudumladığımızı, şeker fabrikasının müdürüyle nasıl senli benli konuşup sohbet ettiğimi, her şeyi bu kadar iyi bildiğinize şaşırıyorum dediğini bir görebilselerdi. Kahveler küçük odada içiliyor, buz gibi konyak göbekli kadehlerle sunuluyor, arkadan yine çeşit çeşit içkiler, yanında da etiketi gösterişli kalın purolar geliyor. Konuşurken Bay Kigesfelva bana doğru eğilerek usulca soruyor. İçeri geçip kağıt mı oynamak isterdim, yoksa hanımlarla sohbet etmek mi? Elbette ikincisini diyorum acele. Çünkü Savaş Bakanlığından bir yarbayla kağıt oynamayı göze alamazdım. Pek hoş olmazdı bu. Kazanırsam belki öfkelendirirdim onu. Kaybedersem aylığımdan olurdum. Üstelik cebimde de topu topu 20 kuron olduğunu hatırlıyorum. Böylece yandaki odada oyun masası hazırlanırken ben kızların yanına oturuyorum. Keyifli olduğumdan mı yoksa şarabın etkisiyle mi bilmiyorum, kızlar bugün her zamankinden güzel görünüyorlar bana. Edith son gördüğüm gibi solgun, hasta değil. Belki misafirlerin şerefine yüzüne sürdüğü allıktan, belki de keyifli havadan yanakları al al olmuş. Her neyse, ağzının ucundaki o sinirli çizgi, kaslarındaki o gergin titreme yok olmuştu. Uzun pembe bir elbiseyle oracıkta oturuyordu. Bacaklarını örten ne bir battaniye ne bir örtü vardı. Böyle havamızı bulmuşken kimse onun sakatlığını aklına bile getirmezdi. İlano'ya gelince hafif çakır keyif olmasından kuşkuluyum. Gözleri alev alev yanıyor. Güzel dolgun omuzlarını gülerek geriye attığında çıplak kollarına dokunmamak için kendimi zor tutuyorum. Nefis bir ziyafetten sonra içinizi ısıtan bir konya yuvarlayıp kokusu burnunuzu karıncalandıran nefis bir puroyu tüttürerek iki güzel kızın arasına oturunca dünyanın en büyük budalası bile olsanız diliniz çözülüverir. Şu kör olası çekingenliğim olmasa çoğunlukla iyi konuşurum, bunu bilirim. Ama bu kez tam keyfim yerinde. Gerçekten canlı, hararetli konuşuyorum. Anlattıklarımın hepsi de bizim alayla ilgili bir yığın budalaca hikaye. Sonuncusu alaydaki bir albayın başından geçmişti. Albay geçen hafta bir mektup postane kapanmadan acele Viyana Ekspresi'ne yetiştirmek isteyince erlerden birini çağırıp mektubun hemen Viyana'ya gönderilmesi gerektiğini sıkı sıkı tembih etmişti. Ahmak herif. Doğru ahıra koştuğu gibi atını eğerleyip Viyana yoluna koyulmuştu. Arkadan telefonla en yakın kumandanlığa bildirilmeseydi gerçekten de 18 saat at koşturacaktı. Anlattıklarım doğrusu öyle elle tutulur derin anlamı olan şeyler değildi. Sadece her kışlada anlatılan sıradan hikayelerdi. Kimi yeni, kimi eskiden kalma. Ne var ki kızların bu hikayelere kahkahalarla gülüp eğlendiğini görünce ben bile şaşırıyorum. Edith'in kahkahaları daha da sevinçli, neşeli. Bazen tiz bir sesle çınladığı da oluyor. Ama neşesi gerçek, içten geliyor. Çünkü yanaklarının sırça inceliğindeki saydam teni gittikçe canlanıyor. Sağlıklı bir hava, görülmedik bir güzellik aydınlatıveriyor yüzünü. Önceleri keskin, buz gibi bakan kül rengine çalan gözleri çocuksu bir sevinçle parıldıyorlar. Kötürümlüğünü unuttuğu sürece onu seyretmek çok hoş. Çünkü böylece hareketleri gittikçe serbestleşiyor. Davranışlarına rahatlık geliyor. Rahatça arkasına yaslanıyor, gülüyor, içiyor. İlano'yu kendine doğru çekip kolunu omzuna atıyor. Ucuz şakalarım gerçekten ikisini de pek eğlendiriyor. Anlattıklarının hoşuna gittiğini görünce anlatanın daha da çok dili çözülür. Benim de çoktan unutmuş olduğum bir yığın hikaye geliyor aklıma. Başka zaman ürkek, sıkılgan, şimdi yepyeni bir cesaret buluyorum kendimde. Onlarla birlikte gülüyor, onları güldürmeyi de başarıyorum. Şen şakrak çocuklar gibi üçümüz köşeye büzülüyoruz öylece. Böyle durmamacasına gülüp eğlendiğimiz sırada bir yandan da yarı bilinçli, yarı bilinçsiz beni sürekli gözleyen bir bakışta sezinliyorum. Bir gözlük çerçevesinin üstünden bakıyor bu gözler. Oyun masasından yana geliyor. Sıcak, mutlu bir bakış. Benim mutluluğumu da artırıyor. Yaşlı adam arada bir de gizlice, sanırım öbürlerinden utanıyor, belli etmeden göz kırpıyor bize doğru. Kağıtların üzerinden. Bir ara göz göze geldiğimizde dostça başını sallıyor. Yüzünde dikkatle müzik dinleyen birinin ışıklı parlaklığı var o sırada. Böylece gece yarısına kadar sürüyor bu eğlenti. Sohbetimiz bir an bile duraklamıyor. Yeniden nefis sandviçler sunuluyor. İşin garibi sandviçlere saldıran bir tek ben olmuyorum. Kızlar da iştahla sarılıyorlar. Dinlendirilmiş nefis İngiliz şarabından bol bol içiyorlar. Ama artık veda etmenin zamanı geldi. Edith ile Ilona eski sevgili, güvenilir bir dost gibi elimi sıkıyorlar. Elbette en yakın zamanda, yarın belki de öbür gün yine geleceğime söz veriyorum. Sonra üç erkekle birlikte çıkıyorum. Araba bizi eve kadar götürecek. Uşak yarbayın giyinmesine yardım ederken ben ceketimi alıyorum. Birden kolu sallanan ceketime birinin yardımcı olduğunu fark ediyorum. Kekes Felva. Dehşete kapılmış gibi ona engel olmaya çabalarken benim gibi henüz ham bir genç nasıl olur da yaşlı bir adamı kendine hizmet ettirir? Kekes Felva yanıma sokularak fısıldıyor. Teğmen diyor ürkek bir tavırla. Ah Teğmen, bilemezsiniz. Yavrumun yeniden içten kahkahalarla güldüğünü duyduğum için nasıl mutlu olduğumu. Başka zamanlar hiç böyle neşelenmez. Bugün neredeyse eski havasını bulmuştu şayet. O sırada yarbay bize doğru yaklaşıyor. Eh gidiyor musunuz diye dostça gülümsüyor bana. Kekes Felva onun yanında konuşmasını sürdüremiyor elbette. Elinin usul usul ceketiminin kolunda dolaştığını duyuyorum. Bir çocuğu ya da bir kadını okşar gibi eli ürkek ürkek usul usul kolumun üzerinde geziniyor. Bu gizli ürkek dokunuşta öyle sonsuz bir şefkat, öyle sınırsız bir borçluluk duygusu var ki, dokunuşunda öyle mutluluk, öyle bir umutsuzluk seziyorum ki, ben de bütün benliğimle sarsılıyorum. Yarbayın yanında askere yakışan bir saygıyla arabaya binerken kimse sersemliğimi fark etmesin diye kendimi toparlamak zorunda kalıyorum. O akşam öyle heyecanlıydım ki hemen uyuyamadım. Dıştan önemsiz gibi görünse bile en nihayet yaşlı bir adamın şefkatle ceketimin kolunu okşamasından başkaca bir şey olmamıştı. Yürekten gelen bir teşekkürün belirtisi olan bu ürkekçe hareket iç dünyamı coşkunca bir heyecanla alt üst etmeye yetmişti. Bu etkileyici dokunuşta bir kadında bile duymadığım dürüst bir şefkat, ateşli bir iştenlik sezmiştim. Ömrümde ilk kez benim gibi genç bir adamın bir insana yardım etmiş olduğunu anlamıştım. Benim gibi kendine güveni olmayan, önemsiz bir subayın nasıl olup da başkasını böylesine mutlu edebildiğine çok şaşırmıştım. Kendimde keşfettiğim bu coşkunluğu açıklığa kavuşturabilmem için belki de eski günlerime, çocukluğuma dönmeliydim. Tepeden tırnağa hiç kimseye yararı olmayan, başkalarının ilgisini çekmeyen biri olduğum inancı çocukluğumdan bu yana hiçbir zaman bugünkü kadar bana ağır gelmemiş. Yüreğime taş gibi oturmamıştı. Subay okulunda, askeri akademide yerim hep orta düzeydeki, göze batmayan öğrencilerin arasındaydı. Sevilen, öbürlerine tercih edilen öğrencilerin arasına sokulmazdım bile. Alayda da durum pek parlak değildi. Birden ortadan kayboluversem ya da attan düşüp boynumu kırsam arkadaşlarımın yazık oldu ya da zavallı hofmiller deyip iki ay geçince de yokluğumu kimsenin fark etmeyeceğine yürekten inanmıştım. Yerime bir başkası geçecek, atıma binecek, görevimi iyi kötü yapacaktı. İlişkim olan kızlarla da durum farklı değildi. Jaroslav'daki garnizonda bir dişçinin asistanıydı. Viyana'da küçük bir terzi kızıyla arkadaşlık kurmuştum. Aner'le sık sık buluşuyor, arada bir odama da alıyordum. Bir izin gününde yine Aner'le odamdaydım. Ona doğum gününde mercandan bir kolye hediye etmiştim. Alışılagelmiş sevgi sözleri söylenmiş, belki de gerçekten dürüst işten davranılmıştı. Arkasından hemen başka garnizona tayinim çıktığında birbirimizi avutmuştuk. 2 ay, 3 ay kadar yazışmış, sonra da her birimiz başka bir arkadaş bulmuştuk. Tek değişiklik sevişme heyecanında Tony yerine Fred demesiydi. Her şey geçmiş, unutulmuştu böylece. Ama 25 yaşına kadar hayatımda bir kez bile öyle aşırı duygusal bir durum olmamıştı. Aslında görevimde düzenli, dürüst olmaktan başkaca da bir şey istediğim, beklediğim yoktu. Şimdi ise beklenmedik şey oluvermişti işte. Merakla, şaşkınlıkla inceliyordum kendimi. Nasıl olmuştu bu? Benim düzeyimde genç bir adam nasıl olup da başkalarını etkileyebilmişti? Cebindeki 50 kronu servet sanan benim gibi biri zengin bir adamı nasıl olup da arkadaşlarından daha çok mutluluk verebilmişti? Ben Teğmen Hofmiller, birine yararlı olabilmiş, onu avutabilmiştim. Demek bir iki akşam yanına oturup konuştuğum kötürüm bir kızın gözleri sevinçten parlamış, yanaklarına canlılık gelmiş, varlığımla kasvetli bir evi aydınlatmıştım. Karanlık sokaklardan hızla geçerken heyecandan vücudumu ateş basıyor, yüreğim sıkışıyor, neredeyse ceketimi çıkarıp atacağım. Bu şaşkınlıktan sonra beni daha da etkileyen baş döndürücü yeni bir heyecana kapılıyorum. Nasıl olup da bu yabancı insanların dostluğunu böyle çabucak kazanabilmiştim? Acaba bu kadar önemli ne yapmıştım ki? Biraz merhamet göstermiş, o evde topu topu iki neşeli güzel akşam geçirmiştim, o kadar. O güne kadar boş vakitlerimi kahve köşelerinde geçirmek, can sıkıcı arkadaşlarla kağıt oynamak ya da bulvarda bir aşağı bir yukarı tur atmakla ne büyük budalalık etmiştim. Hayır, bundan böyle başıboş, avare yaşayışa paydos. Ayrım sonu sayfa 58.